Balkan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Hafta içi her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Bugün Güne Bakan'da neler var, gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi tarihimizde neler oldu? Köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk hocamız stüdyomuzda olacak. Eylül ayında siyasi tarihimizde meydana gelen olayları değerlendireceğiz. Ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin hocamız bizlerle olacak. Asgari ücret zammını, taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel, EYT çalışmalarının Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağı ve meclis takvimine alınacağı bildirildi. Ayrıca çalışanların kazançları üzerinden ödedikleri vergi olan gelir vergisi dilimine dair düzenleme de gündemde. Detayları konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Aşkımın gülü olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime. Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa aşkımın dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Aransalar bulamazlar rüyada. Göremezler neymiş bu göründe bakın. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla seni yazdım kalbime. Nasıl sevgiymiş bu göründe bakın. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla seni yazdım kalbime. Görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım kalbime. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan.
Güne Bakan başladı, devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamızı aldık stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 asgari ücret zammı ile ilgili konuşmaları, açıklamaları oldu geçtiğimiz günlerde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın Vedat Bilgin Beyefendinin de yine duyuruları oldu. Bugün detayları konuşalım, müjdeleri verelim artık. Sevgili dinleyicilerimize sanıyoruz artık 2023'ün Ocak ayına doğru her şey çözüme kavuşur, yüzler güler diye ümit ediyoruz.
Şöyle, asgari ücret bildiğimiz gibi her yılın Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor, toplantılar yapılıyor ve Aralık ayının son haftasında da bir sonraki yılın, yani 2022 yılının Aralık ayındaki toplantılarda 2023 yılında 1 Ocak itibariyle uygulanacak asgari ücret belirleniyor. Dolayısıyla bu Aralık ayı da özellikle milyonlarca, yani hem asgari ücretlinin, şu anda mesela 16 milyon sigortalımız var bizim, işçi statüsünde çalışan. Dolayısıyla bunların 6,5-7 milyonu asgari ücretli. Ama asgari ücret sadece asgari ücreti değil, asgari ücret üzerinde ücret alanları da aslında ilgilendiriyor. Çünkü bir anlamda bir kriter olarak kabul ediliyor asgari ücrete yapılan zam.
Evet.
İsterseniz bir önceki yılda neler olmuştu, ilk olanlar
hocam, evet.
Hemen kısaca toparlayalım. Evet. Biz alışık olduğumuz şuydu, az önce söylediğim gibi Aralık ayının ilk haftasında komisyon toplanıyordu. Ayın sonuna doğru belirleniyordu. Geçtiğimiz yıl 16 Aralık'ta asgari ücret açıklandı. Yani Aralık ayının ortasında açıklandı. Bu bir aslında ilk olan olaylardan biriydi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Asgari ücret genelde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yani Çalışma Bakanı, Türk İş'in Genel Başkanı ve TİSK'in Başkanı tarafından açıklanırdı. Ama Cumhurbaşkanımız bu sefer katıldı. Ve uzun yıllardır son yılların en yüksek zammı yapılmıştı, hatırlayalım.
Evet.
%50,5 zam yapılmıştı. Yine ilk defa bir ara zam verildi %30 oranında. Kümülatif olarak %95'e yakın bir zam yapılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hafta başında Bakanlar Kurulu sonrasında da işte asgari ücretliye, emeklilere, bu sabit gelirler dediğimiz kesime yönelik Aralık ayında iyi bir zam yapılacağını ifade etti. Dün de bir televizyonda yine canlı yayında bunu ifade etti. Asgari ücretler başta olmak üzere dedi. Dolayısıyla biz bu Aralık ayında özellikle tabii hayat pahalılığının devam ettiği bir dönemde çalışanları enflasyona ezdirmemek gibi devletimizin temel bir politikası var. Evet. Bu politika gereği de milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında yapılacak bu zamda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu ifade etmesi, yani iyi bir zam yapacağız ifadesini kullanmasını şimdiden çalışanlar adına ben özellikle önemsediğimi ifade etmek istiyorum ve geçmiş yıllardaki yapılanlara, tecrübeye baktığımızda da Cumhurbaşkanımızın bu ifadeyi kullanması asgari ücrete iyi bir zam yapılacağını ifade ediyor. Hı hı. Ama az önce söylediğimiz gibi asgari ücret sadece asgari ücretleri ilgilendirmiyor. Dolayısıyla Aralık ayında biliyorsunuz Aralık ayı enflasyonu belirleniyor. Ocağın ikisi ya da üçünde o enflasyonla birlikte İşte memurların, yani 4 milyon memurun, 2.1 milyon emeklinin, emekli memurun yani zammı da yine bu enflasyona bağlı olarak belirleniyor. Yine Türkiye'de toplamda 13 milyon 800 bin emekli var. Bu emeklilerin maaş zamları da yine o dönemde belli olacak. İşte evde bakım hizmetinden engelli maaşına kadar, gazi malül maaşından maaşı alanlardan kamu işçilerinin maaşına kadar tamamı o ay belli olacak. Yani bir şöyle baktığımızda yaklaşık 20 milyona yakın emekçinin aileleriyle birlikte düşündüğümüzde toplumun belki de büyük bölümünün maaşları, zamları o dönemde belli olacak. Bu anlamda olumlu açıklamalar yapılması çalışanlar adına, emekçiler, emekliler adına önemli bir müjdenin geleceğini gösteriyor.
Evet, peki miktar belli mi? Hani birkaç da bir söylenti muhakkak dolanıyordur ya da belki öngörüler vardır ama.
Şöyle geçtiğimiz dönem yani bir kere şöyle söyleyelim. Yani enflasyon, yıllık enflasyon oranı asgari ücreti belirlemede bir kıstas olarak kabul ediliyor. Yani enflasyon oranında yapılıyor anlamında söylemiyorum. Ama yıllık enflasyon neyse onun üzerinde genelde veriliyor. Geçen yılı hatırlayalım. Yıllık enflasyon 36'ydı. %36'ydı. Ve %50 zam yapılmıştı. Dolayısıyla bu yılın enflasyon oranları da yani şimdiden tabii kestirmek kolay değil, daha 4 ay var. Dolayısıyla bu özellikle Kasım ayının enflasyonun açıklanmasıyla birlikte daha da tablo netleşmiş olur. Mevzuatımızda çünkü asgari ücret belirlenirken ülkenin ekonomik ve sosyal durumu, çalışanların geçinme indeksleri dikkate alınarak asgari ücret tespit edilir diyor. Hem bunlar dikkate alınacak, hem yıllık enflasyon dikkate alınacak. Bir de tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir orada kullanacağı bir zam oluyor. Ben hani işim gereği bu toplu görüşme sözleşmelerine katıldığım, asgari ücret tespit komisyonlarını takip ettiğim için biliyorum. Taraflar uzlaşıyor. İşte işçi, işveren tarafı, hükümet de hakemlik yapıyor. Ama Cumhurbaşkanımıza götürüyorlar. Cumhurbaşkanımızın orada kullandığı bir opsiyon da oluyor. Nitekim şöyle oldu. İşte taraflar %40'ın biraz üzerinde anlaşmışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız %50 yapmıştı. Yine bu %30 Temmuz ayında ara zam verildiğinde asgari ücrete orada da %25 oranında uzlaşılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu %30'a çıkarmıştı. Bu anlamda hem o tarafların anlaştığı hem de son tahlilde Sayın Cumhurbaşkanımızın noktayı koyduğu bir inisiyatif de oluyor. Ben bir kere gerçekleşen enflasyonun yine üzerinde olma ihtimalini görüyorum. Dediğim gibi bu anlamda çalışanlara, emeğe dönük son aylarda siz de biliyorsunuz ki çok çalışanlarla ilgili yoğun bir gündem var, yasal çalışmalar var. Böyle bir pozitif atmosferin olması da çalışanların açısından olumlu bir durum. Dolayısıyla bunlar temel olarak zaten çalışanların satın alma güçlerini korumak, onları enflasyonun altında ezdirmemek gibi bir politikada olduğu için öyle zannediyorum ki enflasyonun yine bir miktar üzerinde zam yapılacaktır.
Bekleniyor. Sayın Bakanımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da kamuoyuna duyuruları oldu. Dilerseniz hocam onlarla devam edelim. Bu sefer tabii taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel, onlarla ilgili ne gibi düzenlemeler yapılacak?
Şöyle, sözleşmeli personel dediğimizde kamuoyunda şimdi geçici işçiler var bizde, kamuda çalışan, işte yine kamu kurumlarına hizmet veren taşeron işçiler dediğimiz işçiler var. Bir de sözleşmeli memurlar var. Şimdi sözleşmeli dendiğinde bunların hepsi bir iş sözleşmesine, hizmet akdine bağlı çalıştıkları için bazen karıştırılabiliyor. Onun için biz üç başlıkta ele alalım. Evet. Sözleşmeli memurlar ya da sözleşmeli personel dediğimiz kişiler
4B'liler,
evet doğru. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur statüsünde çalışan sözleşmeli memurlar olarak, yani ben böyle nitelendiriyorum ki karışmasın diye, sözleşmeli personel diye adı geçiyor. Bunların sayısı kamuda 568 bin. Dolayısıyla bunların kadroya alınma çalışmaları tamamlanmak üzere. Muhtemeldir ki Ekim ayında da mecliste gündeme gelecek yasa tekniflerinden biri olacaktır. Birinci başlığımız bu. İkincisi taşeron işçiler dediğimiz.
4C yine 4B'ye giriyor mu hocam? Orada bir yine farklılık var bildiğim kadarıyla ama.
Şöyle, 4C statüsü artık tamamen kaldırıldı. Kalktı. 657'den kaldırıldı. Bunlar 4B sözleşmeli personel statüsüne geçirildiler. Orada tabii bir takım beklentileri hala var onların. Tam 4B'nin sağladığı bir takım haklardan yararlanamıyorlar. Dolayısıyla bunlara ilişkin de talepleri devam ediyor. Taşeron işçiler dediğimiz, hatırlayalım, 2018 yılında taşeron olarak kamuda çalışanlar kadroya geçirilmişti. Sayıları yaklaşık 950 bindi. O dönem KİT dediğimiz kamu iktisadi teşekküllerinde çalışanlar. Bu kitler neler? Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Malzeme Ofisi gibi kuruluşlar kit olarak kabul ediliyor mevzuatımıza göre. Ve yine özel bütçeli kuruluşlar, işte TRT gibi
bizim
kuruluşlar.
Bizim kurumumuzda da. Evet.
O dönem bu kitler, özel bütçeli kuruluşlar gibi bir takım kurumlardan, taşerondan kadroya geçirilmemişti. Ve sayıları da Sayın Bakanımız ifade etti, 90-95 bin civarında. O dönem geçirilmeyen bu kitlerdeki taşeronların kadroya geçirileceği söylendi. İkinci başlık bu. Ona ilişkin de bir çalışma yapılıyor. Herhalde o da bu yıl bitmeden tamamlanacak çalışmalardan biri olarak görünüyor. Üçüncü başlığımız da sözleşmeli diye bilinen geçici işçiler var.
ÖHT dediğimiz grup
değil. ÖHT işçi statüsünde çalışan kitleler. Bu geçici işçiler 9 ay 29 güne kadar çalışanlar. Hepsi böyle çalışmıyor ama.
Mevsimlik
işçilik dediğimiz işçilere biz kamuda geçici işçi olarak tanımlanıyor. Devlet Demiryolları'nda var. Özellikle Orman Bakanlığı'nda orman işçileri var. İşte Çaykur'da bu TİGEM gibi bir takım işletmelerde çalışanlar var. Yine Devlet Demiryolları'nda çalışanlar var. Bunlar 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. 9 ay 29 güne çıkarıldı çalışma süreleri. 2018 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 12 ay çalışmaları söz konusu olacak. Yine Sayın Bakanımız da yani alanı çok iyi bildiği için yani bu konuda da bir çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla 3 başlıkta, yani sözleşmeli memurlar, taşerondan kalan kişilerin kadroya geçirilmesi, bir de geçici işçilerin yine 12 ay çalışması. Dikkat ederseniz bunlar zaten çalışıyorlar. Yani sözleşmeli memurlar zaten kamuda çalışıyor ama kadro alacaklar. Niye? Bunların tayin hakları, nakil hakları işte yok. İzin hakları bir sonraki yıla devredilmiyor. Yani normal devlet memurundan bir takım kısıtlı hakları var. Kadroya geçirilince bütün bu hakları kendilerine verilmiş olacak. Hı hı. O nedenle kadroyu
maaşlarında
bekliyorlar.
Maaşlarında değişiklik olacak.
Maaşlarında mi? Şöyle ilginçtir. Ya bulundukları kadrodan işte mühendisse mühendis kadrolarına geçirilecek. Maaşlarında bir artış olmayacak ama bazılarının maaşlarında düşüş olabilir. Özellikle belediyelerde çalışanların belediye meclis kararıyla bir tavan ücret belirleniyor. O tavan ücreti alanların ücreti de düşmüş olacak. Ama bütün bunlara rağmen...
Seçime bağlı olacak mı peki? Hani tercihe bağlı olacak mı? Mesela geçmek istemeyenler yine sözleşmelik alabilecek mi?
Tabii bunu hatırlatmanız iyi oldu Sezin Hanım. Özellikle Sayın Bakanımız da bunu gönüllü bırakacağız dedi. Çünkü bazı personeller yani mevcut durumundan memnun olabilirler. Ben bunu tercih etmiyorum da diyebilir. Gönüllülük esası da olacağını Sayın Bakanımız ifade etmişti.
Evet,
dolayısıyla birinci başlığımız bu. İkinci başlığımız taşeronlar. Üçüncü başlıkta yine geçici işçilerin kadroya alınması meselesi. Öyle görünüyor ki bu meseleler de yani yıl sonuna kadar her halükarda bitmiş olacak.
Çözüme kavuşacak inşallah. Hepsi aslında gelecek bir güzel Türkiye için. Çünkü çalışma barışının sağlanması tüm kurumlarda çok çok önemli. Hani hem maddi olarak hem ilişkiler anlamında. O zaman son bir konu olarak da değerli hocam şunu da sorayım. Gelir vergisi dilimi var. Hı-hı. Tabii bütün memurlar hepimiz yıl başında aldığımız ücretten daha farklı ücret olarak yıl sonunda alıyoruz. Sonra yıl başında tekrar ücret değişiyor. Şimdi bu gelir vergisi diliminde bir takım düzenlemeler de yapılacak mı?
Şöyle bu çalışma hayatının en temel meselelerinden birisi. Biliyorsunuz vergi dilimleri var. %15'ten başlıyor.
27 sonra
20,
galiba,
27
mi?
Yok 35 de var.
35 de. Ben 27.
Bazı gelirler %35'i de yakaladığı için ama genellikle bizde kamuda 20 ve 27 ağırlıklı olarak söz konusu olabiliyor. Ama bu çalışanlar açısından önemli bir mesele. Şöyle düşünelim Sezin Hanım. Yani %15'ten 27'ye çıktığında bu ücrette %12
tabii
azalmaya yani sebep oluyor.
Diyelim bir 5 bin lira üzerinden bile düşünsek yani 750-800 liraya varan bir fark oluyor.
Fark oluyor. Yani bu bugünün hani ücretleri açısından düşündüğümüzde ya ortalama 10 bin lira ücret olduğunda %12'lik fark 1200 liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla çalışanlar uzun yıllardır bekliyor. Ben de biliyorsunuz hükümet bu yılın başında çok önemli bir şey yaptı. Asgari ücreti vergi dışı bıraktı. Yani asgari ücretten vergi alınmıyor. Diğer ücretlilerin ve memurların da asgari ücrete kadar kısımları vergiden istisna tutuldu. Burada bence yani bu kadar çalışanlara bir anlamda vergi almayarak destek verilmesini yapmış olan bir hükümetin bu çok uzun süredir tartışılan ve çalışanların beklediği talebi de yerine getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem bu anlamda Çalışma Bakanımız hem Hazine ve Maliye Bakanımız yani çalışanların temel bir talebi. Dolayısıyla ücret vergiden de biliyorsunuz birçok konuda vergi gelirlerinden vazgeçildi. Emekçinin bu dönemde desteklenmesi gerekiyor. Ve bunun da en kolay yolu kendilerinden kesilen vergilerde azaltarak onların gelirini artırma yolunu tercih etmektir. İnşallah bu tercih de kullanılırsa çalışanlar açısından büyük bir memnuniyet oluşturacaktır diye düşünüyorum ve tarihi bir karar olur.
Evet.
Çünkü
100 yıllık belki.
Ya uzun yıllardır ben 25 yıldır çalışma hayatının içindeyim. Yani geldiğimizden beri her toplu sözleşme masasında Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında da almak istiyoruz diye bir talep söz konusu. Bu talep de inşallah gerçekleşirse çalışma hayatı açısından gerçekten büyük bir memnuniyet oluşturur.
Evet, büyük bir reform olur. Peki gerçekleşirse eğer ne kadar olur hani tahmin olarak %15 Ocak ayı maaşıysa hani yıl sonuna kadar %15 mi devam eder mesela hani 20 de mi kesilir?
Şöyle bence Sezin Hanım yani temel talep şu %15'te sabitlemek. Yani ücret gelirlerinin vergilendirme sistemini yıl boyunca %15'e sabitlemek daha doğru olur. Çünkü hangi kademeyi koyarsanız koyun o %20'ye çıkacaktır diyelim. O da yine çalışanlar açısından %5'lik bir kayıp olarak demek, görünüyor. Tabii, öyle tabii. Kabul ediliyor. Dolayısıyla gelir vergisini %15'i de sabitleyip herkesin Ocak ayında, Kasım ayında, Aralık ayında
aynı maaş
her neyse aynı sağlamak. Maaşı almasını sağlamak bence çalışanların da sendikaların da zaman zaman temel talebi bu. Ben de böyle olmasının çalışanlar açısından daha faydalı, daha yararlı olacağını düşünüyorum.
Evet hocam, aslında süremizin de sonuna geldik ama son EYT'yi sormadan kapatmak istemiyorum müsaade ederseniz. Çok kısa bir cümleyle EYT'de de yine düzenleme olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz. Onda nasıl bir düzenleme olacak?
Şu anda görüneni söylüyorum. Tabii yasal düzenlemeler yani kanun teklifleri ortaya çıktıktan sonra üzerinde daha net konuşulabilir. Ama şu andaki gidişatın özellikle bu yaş mağduriyeti dediğimiz soruna neden olan mesele 8 Eylül 99'da çıkan yasa olduğu için yapılan düzenleme de 8 Eylül 99 öncesi başlayanları kapsayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla o dönemden önce işe girenler, söylenen de ifade edilen de şu, işte yaş şartı dışındaki şartları yerine getirenlerin emekli olma ihtimallerinin olması konuşuluyor. Burada bir de işte kadınsa 7200 gün, erkekse 9000 gün prime olanların yaş şartına bakılmadan emekli edilme ihtimalleri konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Yıl sonunu bulur mu peki? Ekim'de düzenlenir mi?
Öyle zannediyorum ki bu çünkü sözleşmeli personel dosyası, taşeron dosyası belli meseleler var. Bunlar kanunlaştıktan sonraki ilk gündemden, yani şu anda gündemde ama Aralık ayında
var.
Evet, Aralık ayında gündeme gelmesi çok kuvvetle muhtemel. Ama ben hani uygulama ya da yasalaşma sürecinin 2023'ün ilk aylarında olacağını düşünüyorum.
Düşünüyorsunuz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Çok yoğundu konularımız. Gündem oldukça yoğun. Sizi de çok teşekkür ediyoruz. Hani bu yoğun gündemi böyle bu kadar kısacık bir süre içinde bizimle paylaştığınız ve sevgili dinleyicilerimizle paylaştığınız için size de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız stüdyomuzdaydı. 2023 asgari ücret zammını konuştuk. Taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT düzenlemelerini ve gelir vergisi dilimine dair düzenlemeleri detaylarıyla konuştuk. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güle bakar, şimdi müzikle devam ediyor.
Yeah. başka olmasa da. Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka olmasa.
Siyasi tarihimizde neler oldu? Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok efendim. Teşekkür ediyoruz. Yeni köşemiz başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Evet çok
diyelim.
Teşekkür ederiz. Biz de bu yeniliğin heyecanlı içerisindeyiz. İnşallah bütün dinleyicilerimiz de memnun kalırlar. Siyasi tarihimizi değerlendirmek, konuşmak çok kıymetli olacak.
Evet, evet değerli hocam. Eylül ayının artık son günlerindeyiz. Bugün bir Eylül ayı değerlendirmesi yapalım sizinle istedik. Zor da bir aymış aslında. Şöyle tabii. Ben göz attığımda hani bu ay neler oldu diye baktığımda üzücü anlar da yaşanmış. Bunun dışında tabii darbelere geçen haftalarda 12 Eylül'ü konuştuk. Bu ayı özellikle belki dinleyicilerimiz eğer o programımızı dinledilerse yakından hatırlayacaklardır. Bugün şöyle Eylül ayını 20 dakikalık süremiz içinde değerlendirmeye çalışalım hocam. Hangi konuyla başlayalım?
Şimdi nasıl uygun görürsünüz? Biz hepsini hazırız efendim.
İlk olarak isterseniz Hatay Devleti'yle başlayalım. Evet. Çünkü 2 Eylül 1938 Hatay Devleti kuruldu. O döneme şöyle bir geri dönersek neler söylersiniz? Evet.
Hatay Devleti bizim milli mücadelemizin bir devamı olarak kuruldu. Lozan Anlaşması sonrasında biz Fransa ile Hatay sorununu çözemedik.
Evet.
Lozan'da yarım kalan konulardan bir tanesiydi. Hatay'ın devlet olarak ilanı çok kıymetli bir mücadelenin sonucudur. Hataylılar hem Türkler, Türkmenler, hem Kürtler, hem Araplar dilleri ve mezhepleri ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmayı istemişlerdi. Ve merhum Tayfur Sökmenoğlu, burada kurulan bu devletin ilk başkanı, Cumhurbaşkanı olan merhum büyüğümüz bu bağımsızlığı sağladı. Lozan sonrasında bizim Fransa'yla yapmış olduğumuz Ankara Anlaşması, Ankara Mukavelesi çerçevesinde Hatay'da bir plebisit, yani halk oylaması tercihi yapıldı ve 2 Eylül 38'de bu devlet bütün Hataylıların kayır ekseriyetiyle, büyük çoğunluğuyla önce Fransa'dan bağımsızlığını elde etti. Yani Fransa'nın işgalindeki...
Ama şöyle diyeyim hocam, yani hani hemen Türkiye'ye bağlanmamıştı. Yani amaç biraz oradaki bir, siyasi tabii, dengeyi sağlamaktı değil mi?
Hem Ankara Anlaşması'nın bir iklimi çerçevesinde, hem Lozan'daki tartışmaların, itilafların iklimi çerçevesinde halk Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmayı bu bir buçuk yıllık bir süre içerisinde sağladı. Merhum Gazi Mustafa Kemal Paşa çok istedi. Kendi sağlığında, kendi hayatında Hatay'ın ana vatana kavuşmasını, bütünleşmesini çok istedi ama olmadı. Fakat bu bağımsızlığa şahitlik etmişti, gördü. Bu süreci yaşadı, gördü. Büyük emeği oldu. Hatta bazı Atatürk biyografisini yakinen çalışan kıymetli tarihçiler, bilim insanları söyler ki hem yaşadığı siroz, ağır etkisi ve Hatay'la ilgili üzüntüsü ve biliyorsunuz 37'de ve 38'de Hatay sınırına kadar gitti. Buradaki manevraları kendisi kontrol etti ve izledi. Sahadaydı, mücadele etti. Hatta vefatında ya da sağlığının bozulmasında bu Hatay meselesinin ya da Hatay'ın ana vatana bağlanamamasının da bir etkisi oldu. Hep söylene gelmiştir. O yüzden bu bağımsızlığı ya da bütünleşmeyi göremese bile büyük emekleri oldu, evet, rahmetlinin. Hem merhum Mustafa Kemal Paşa'yı, Atatürk'ümüzü, hem de Tayfur Sökmenoğlu'nu ve Hatay'ın bu istiklalini sağlayan büyük kahramanları da rahmetle anıyoruz.
Rahmetle anıyoruz değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Tabii süremize de bir yandan bakarak o kadar farklı ve fazla konu var ki sevgili dinleyicilerimiz. O yüzden böyle her bir bölümden ikişer üçer dakika hocamızın bize anlatmasını rica edeceğim. 6-7 Eylül 1955 tarihine doğru uzandığımızda 6-7 Eylül olaylarında neler gerçekleşti?
6-7 Eylül vakası hala üzerinde tarihçiliğin ve gerçek belgelerin irdelenmediği, çok çalışılmadığı konulardan bir tanesi. Ben bireysel olarak, bir cumhuriyet tarihçisi olarak bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Çok yönlü bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da yaşayan daha çok Rum vatandaşlarımıza ve kısmen Ermeni vatandaşlarımıza yönelik, yani Lozan'dan sonra bizimle bütünleştiğini bildiğimiz, Lozan'ın sınırları içerisinde vatandaşlıklarıyla ilgili hiçbir sıkıntısı olmayan kişilere karşı İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde, evet, Pera'da, Beyoğlu'nda büyük bir kışkırtmanın sonucunda maalesef vakalar yaşandı. Türk basınının bazı kalemleri bu vakaların yaşanmasına sebebiyet verdi. Sahte bir haber çıktı. Selanik'te Mustafa Kemal Paşa'nın doğduğu eve Yunanlılar tarafından saldırılı yapıldığı ile ilgili manşet yayınlandı 5 Eylül tarihinde. Hı hı. Kıbrıs'taki olaylar çok büyütüldü. Kıbrıs'a Türklere yönelik katliamların yapıldığı ile ilgili haberler Türk medyasında, Türk basınında yapılıyordu. Bunların halkta bir infial yaratmayı kolaylaştırdığı anlaşılıyor. Bazı devlet görevlilerinin devletten ziyade, yani o yıllarda vazife üstlenmiş olan merhum Adnan Menderes'in iradesinden ziyade, belki daha sonra bugün konuşacağımız 27 Mayıs 1960'taki idamları kolaylaştırabilecek toplumsal olayları olgunlaştırmak için de provokasyonlar yapıldı.
Evet, evet.
Yani 27 Mayıs 1960'ta merhum Menderes'i, Polatkan'ı, Fatih Rüştü Zorlu'yu idam eden zihniyet belki de 12 Eylül 1980 örneğinde gördüğümüz gibi toplumsal olayları hızlandırmak için böyle bir nümayişi, böyle bir provokasyonu sağladılar.
Evet, 12 Eylül için acı bir sayfaydı.
Acı bir sayfaydı. Ne yeni cumhuriyetin, genç cumhuriyetin istediği bir sayfaydı, ne de bizim gibi Selçuklu ve Osmanlı tecrübesi içerisinde Ermenilerle, Rumlarla bir arada yaşamayı becermiş olan bir hoşgörü toplumuna yakışmayan bir tabloydu. Bu yönüyle bir daha yaşanmadı. Benzeri bir olay hiç olmadı ama İstanbul Rumları, İstanbullu Ermeniler, bazı gayrimüslimler burada mutazarrır oldular. Evet, zarar, evet, gördüler. Evleri yakıldı, dükkanları yakıldı, yaralananlar oldu. Bir kısmı Yunanistan'a ya da değişik Avrupa ülkelerine göçmek zorunda kaldılar. Mülkleri ve yaşam haklarıyla ilgili bir takım tartışmalar ve sorunlar hala devam ediyor. Fakat bugün bu provokasyonun da doğru okunması ve doğru değerlendirilmesi gerekir. Bazı çevreler Avrupa'da özellikle Türkiye'yi yargılamak için 6-7 Eylül olaylarını da sanki Türk devleti tarafından tertip edilen, Türkiye'nin, evet, resmi, evet, makamları tarafından, resmi makamları eliyle yapılmış olan bir tetiş, bir zorlama, bir ırkçı eylem gibi takdim etmeye çalışıyorlar ki bu da çok doğru değildir.
Evet.
Devlet buna sahiplenmemiştir. Olayların yatışması için çok büyük gayreti söz konusu olmuştur. Daha sonra merhum Menderes'in yargılanması ve idamı söz konusu olduğunda da 6-7 Eylül vakaları kendisine sorulacaktır.
Evet.
Yani bu olayları yapanlarla merhum Menderes'i haksız yere idam sehpasına yollayanlar arasında ben bir bağ olduğunu düşünüyorum.
Hocam aslında siyasi tarihimize baktığımızda bu kışkırtmaların hepsi bana böyle birbirine bağlanan zincirin halkaları
şüphesiz,
gibi geliyor.
Şüphesiz.
Ki 12 Eylül'de konuştuk.
27 Mayıs'ta benzeri bir şey, evet, vardır. 12, evet, Mart'ta benzerleri vardır. 1968 sonrasında benzeri vakalar vardır. Bunlar çok acı olaylardır.
Evet.
Yaşanmamasını temin ediyoruz.
Evet,
temenni, evet, ediyoruz.
Evet değerli hocam. 12 Eylül'ü konuştuk ama yine birkaç cümleyle belki bağlantılı olarak,
evet, 12 Eylül 1980 Türkiye için bir hazan yaprağıdır. Eylül'ün kara sayfalarından bir tanesidir. Sağda ve solda hem milliyetçi ülkücü kesimde hem Marksist gruplar içerisinde gerçekten güzel, yakışıklı, aklı başında bir üniversite gençliğinin dağılması, dağıtılması, telef olması, idam sehpalarına sürüklenmesini beraberinde getirmiş olan bir uluslararası müdahaledir. Adı asker olan, Türk ordusunun şerefli üniformasını taşıyan ancak Türk milletiyle doğrudan gönül bağı olmayan bir grubun, NATO'ya müzahir bir grubun, Atlantik'e müzahir bir grubun yürütmüş olduğu bir aydınlara yönelik bir eylem oldu.
Evet.
Ve Türkiye sırtında bir kambur gibi hala taşıyor 12 Eylül 1980'i. Tamamıyla 1982 Anayasası'ndaki demokrasi dışı mefhumları ve kavramları tam olarak ayıklamış değil. Hala kanunlarında, hala devlet anlayışında, hala bürokrasisinde 12 Eylül 1980'in izlerini taşıyor. Evet. Atamadık biz bunu. Yani o yüzden biz 12 Eylül 1980'in mantığıyla, antidemokratik yüzüyle hesaplaşmaya devam eden bir toplumuz, hesaplaşmaya devam eden bir aydın kesimiyiz ve devletiz.
Evet.
Bundan kurtulduğumuz sürece Türkiye'nin önü açılıyor ve açılacaktır.
Evet, gerçi yine o üzücü zamanlara geri döndüreceğiz hocam, hem size hem de sevgili dinleyicilerimize, ama Eylül gerçekten bu anlamda siyasi tarihimizdeki o hani kara lekelerden bir başkası. 61'e döndüğümüzde 17 Eylül'de az önce isimlerini siz de söylediniz: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ın idamı. Bu nasıl o zincire halkalandı ya da belki de
evet,
onunla
üç,
nasıl
üç
başladı?
Üç güzel siyasetçi, yani Türkiye'de politikacılar ya da politikaya çok müzahir olan kesimler Mehrum Menderes tartışmışlardır. Seveni vardır, sevmeyeni vardır ama üç güzel insandır, üç değerli vatanperverdir. Türkiye'nin demokrasisine büyük katkılar olmuş olan üç değerli insandır. Ege'den çıkmış olan birisi, Aydın'ın Umurlu kasabasından bir kıymetli şahsiyet, milli mücadeleye katılmış, milli mücadelede bulunmuş olan bir ailenin çocuğu merhum Adnan Bey ve kendisi milli mücadeleye katıldı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde gençlik kollarında görev yaptı. Mustafa Kemal Paşa'nın tercihiyle, seçimiyle Aydın mebusu oldu Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ve daha sonra merhum İnönü ile İsmet Paşa ile görüşleri ayrıldı. Hem Celal Bayar Bey'in, hem Adnan Menderes Bey'in, hem Refik Koraltan Bey'in, onlar yeni bir siyasi hareket meydana getirdiler. Demokrat Parti adı altında CHP'den ayrıldılar 46'da. 46 seçimlerini kazanmışlardı aslında ama sandık sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmadı. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası yine meclis çoğunluğunu sağladı ama 1950 senesinde meclisin %70'lik bir çoğunluğunu Demokrat Parti'nin aldığı, halkın yeter söz milletindir ifadesine, yeter söz milletindir çağrısına cevap verdiği ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nı ve İsmet Paşa'yı bir anlamda da Demokrat Parti eliyle sandıkta cezalandırdığı, sandıkta sınırlandırdığı bir tablo doğdu. Adnan Menderes Bey, Celal Bayar merhum Cumhurbaşkanımız ve Refik Koraltan, Fuat Köprülü gibi o devrin, bu demokrasisinin öncüsü olan mebuslar, milletvekilleri ve aydınlar Türkiye'nin gerçek bir çok partili hayata geçmesini, Cumhuriyet Halk Fırkası sonrasında Demokrat Parti varlığını millet iradesiyle ortaya çıkardılar. Ve bu hazmedilemedi. Elitist yapılar, devlet elitleri, askerler, bazı Cumhuriyet Halk Fırkası mensupları, yargı mensupları bunu istemedi. Ve 1950-1960 arasında hep bir gerilim vardı. Askerin her an sivil yapıya müdahale edeceği konuşuldu. Ve Menderes ve Celal Bayar rahat bırakılmadı. Ve en sonunda 27 Mayıs 1960'ta acı bir askeri müdahale oldu. Bütün kabine derdest edildi. Bütün mebuslar derdest edildi. Sivil yöneticiler derdest edildi. Ve sonucunda 17 Eylül'de gelindiğinde Yassıada'da utanç verici yargılamalarla, yani halkın %60'a yakın reyini almış olan bir başbakan, halkın sevdiği zarif bir adam, milli mücadelede vatanını müdafaa etmiş olan bir şahsiyet gerçekten yargılandı. Utanç verici iftiralarla yargılandı. İşte evet, bebek davası, köpek davası, işte vatan birliği davası gibi konularda hak etmediği haksız isnatlara cevap bile vermesine izin vermediler. Yani orada hem merhum Fatih Rüştü Zorlu Bey'in, hem Sayın Polatkan'ın, hem de merhum Menderes'in şahsiyetiyle oynandı. Mahkeme tutanakları incelendiğinde bu konuda diziler ve filmler de yapıldı. Evet. Hatıratlar açıktır. Merhum Tevfikilerin hatıratı ve daha sonra özellikle Samet Ağaoğlu'nun hatıratı buraya ışık tutmaktadır. Rencide ettiler. Mahkeme merhum başbakanımızı ve bu bakanları ağır tahkir ederek konuşmalarına dahi müsaade etmedi. Ve askerler, genç subaylar sürekli yas sahaya getirilerek Adnan Bey'in tahkir edilmesine, hakarete maruz kalmasına, taciz edilmesine sebebiyet verdiler. Bir kez kalp krizi geçirdi. 27 Mayıs ve 17 Eylül tarihleri arasında ağır bir kalp krizi geçirdi. Neredeyse vefat ediyordu kalp krizi sonucunda. Ama hayata döndürüldü. Bedbin bir şekilde, bezbin bir şekilde yargılanmasına devam edildi. Ve bir utanç tablosu olarak demokrasi tarihimizin, Cumhuriyet devrimizin bir utanç tablosu olarak hak etmedikleri bir istinatta yargılandılar. Ve daha sonra 27 Mayıs'ın Milli Birlik Komitesi kendi içerisinde ayrıldı. Yani numanesinde Dündar Taşer, Alparslan Türkeş ne yaptılar? Ayrıştılar. Dediler ki evet bir darbe yaptık ama biz bu idamları doğru bulmuyoruz. İdam edilmemeliler. Türkiye'nin başbakanı idam edilmemeli dedi. Ve bu Milli Birlik Komitesi içerisinde 40 subaydan 13'ü, 13'ler diye Alparslan Türkeş'in de lideri olduğu bir grup ayrıştığı için daha sonra sürgüne gönderildi. Yani Menderes'in ve Sayın Fatih Rüşü Zorlu'nun ve Polatkan'ın idamlarına itiraz ettikleri için sürgün edildiler ve bir daha askerlik vazifesi yapamayacaklardır, ifa edemeyeceklerdir ve 27 Mayıs sonrasında bu 13'lerin önemli bir bölümü yeniden politikaya döndüler. Sayın Türkeş, Sayın Dündar Taşer, Sayın Muzaffer Özdağ gibi önemli ilk dönem darbeci subaylar daha sonra sivil siyasete döndüler ve aslında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ve bu darbeci zihniyetin idamlarıyla da hesaplaşmış oldular. Bu çok enteresan ve farklı bir tablodur. O yüzden ben merhum başbakanımızı ve merhum bakanlarımızı da rahmetle anıyorum.
Rahmetle, saygıyla anıyoruz evet. Değerli hocam. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Bir iki konumuz daha kaldı ama belki birkaç cümleyle onları da toparlayabiliriz. İstiklal Mahkemeleri Kanunu kabul edildi 18 Eylül'de. Evet. 20 Eylül'de. Tabii 1920 tarihi. 20 Eylül 1951'de Türkiye NATO'ya kabul edildi. 27 Eylül 1907'de Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. Birkaç cümleyle de son.
1907'den başlayayım. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti bizim demokrasi tarihimizin güçlü fırkalarından bir tanesidir. Siyasi partilerinden bir tanesidir. Kimle anılmıştır? Başta başkomutan vekilliği yapacak daha sonra Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa ile ama gerçekten bizim modernleşmemizin ve demokrasi tarihimizin zirvesindeki bir siyasi harekettir İttihat ve Terakki Cemiyeti. Yargılanmaya devam ediyor bazı politik mahfillerde. Ben tarihçilik bakımından söyleyeyim, İttihat ve Terakki'yi anlamak bizim yakın tarihimizi anlamak demektir. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda emekleri çoktur, hem milli mücadelede emekleri çoktur. Eğer biz Mustafa Kemal Paşa marifeti ve eliyle güçlü bir cumhuriyet inşa etmişsek, İttihat ve Terakki'nin reformları bunun bir öncülüdür, ilk adımıdır. Bir başka nokta ise İstiklal Mahkemeleri. Her yeni devlet, her yeni kurulmuş olan cumhuriyet hiç şüphesiz ki bir takım siyasi kavgalarla karşı karşıya kalmıştır. Yeni bir rejim siyasi kavgalara muhatap oldu ve İstiklal Mahkemeleri bu yargılamaların bir sonucu olarak doğdu. Hem 1926 meşhur İzmir suikasti davası, Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir suikasti davasının yargılamalarını İstiklal Mahkemeleri gerçekleştirdi. Hem de İstiklal Mahkemeleri milli mücadele karşısında vaziyet almış olan ihanet şebekelerini, ihanet gruplarını da yargılamak suretiyle kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan özel yetkili mahkemelerdi. Yargılamalar çoğu ihanetle ilgili yargılamalar olması bakımından doğrudur, sonuçları bakımından etkilidir. Ancak bazen yargılamalarda aşırıya gidilmiştir. İstiklal Mahkemesi yargılamaları bugünkü mahkemelerimizle karıştırılmamalıdır. Evet. Savaş şartlarındaki, mücadele şartlarındaki yeni kurulan bir devletin iklimindeki mahkemeler gibi yorumlansa daha doğru olacaktır.
Evet, son NATO'yu da o zaman bir cümleyle söyleyelim.
Evet, Türkiye'nin NATO'ya girişi o devrin Sovyet bloğuyla, Varşova Paktı ile NATO arasında Türkiye'nin adeta sınırlarını koruması için yapılmış olan zorunlu bir anlaşma olarak karşımızda duruyor. Ben hala Türkiye'nin NATO'ya girişine bireysel olarak karşı duran bir şahsiyetim ama o günlerde 1950'li yıllarda kaçınılmaz bir durumdu. Çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anadolu coğrafyasını yutmayı hedefliyordu.
Evet, siyasi tarihimize bakmaya değerli hocamıza devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün böyle kısacık bir süre içinde Eylül ayında Türk siyasi tarihinde neler oldu hocamıza göz atmaya çalıştık. Sesinize solunuza sağlık değerli hocam.
Ben teşekkür ediyorum efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk hocamız siyasi tarihimizde neler oldu köşemizde bundan böyle her hafta bizlerle birlikte olacak ve o aya, o döneme ait hayatımızda yaşanan geçmişe dair siyasi gelişmeleri bize aktarmaya devam edecek. Bugün kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da bugün sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sizin Zor. Yarın görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.